bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Karakteriniz kaderinizdir. Kişisel ahlakın günlük hayatımızdaki yeri. Russell W. Cook. HYB Yayıncılık Ankara 2002. Türkçe'ye çeviren Gökhan Sezgi. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 15 Mart 2005. Okuyan Müberra Ellialtıoğlu. Kendini Geliştirme Dizisi. Karakter zekadan daha önemlidir. Emerson. İyi bir insan olmak isteyen kişi iyi şeyler yapmadıkça iyi biri olamaz. Aristo. Bir insanın karakterinin son halini belirlemek o insanın kendi elindedir. Anne Frank. Daha iyi bir insan olabilir miyiz? Bir başka deyişle karakterimizi daha iyi bir yönde değiştirebilir miyiz? Russell Cook bu soruya evet yanıtını veriyor ama ekliyor. Bunun için iyi bir insan olmayı gerçekten istemeniz ve iyi davranışlar gösterme cesaretine sahip olmanız gerek. Cook, filozofları çağlar boyunca uğraştıran, karakter konusunu çok yalın bir dille işliyor ve okuyucularına kolayca hayata geçirebilecekleri pratik önerilerde bulunuyor. Kaderimizi karakterimizin belirlediğini, karakterimizin şu andaki durumundan ise bizim sorumlu olduğumuzu çok çarpıcı örneklerle anlatıyor. Toplumda gözlemlediğimiz olumsuzlukları düzeltmeye kendi karakterimizden başlamamız gerektiğini belirtiyor. Ve tüm yazılı kurallara uymamıza karşın hala ahlak dışı davranıyor olabileceğimize dikkat çekiyor. Daha iyi bir insan olmak, daha iyi bir toplumda yaşamak, çocuklarına da iyi bir karakter vermek isteyenler için kaçırılmaması gereken bir kitap. Sevgili karım Janine ve çocuklarım Nicholas ve Gabriela'ya, Tanrı'nın bir lütfu olan çok değerli aileme, hayatımın, mutluluğumun ve kaderimin vazgeçilmez parçalarına. Sunuş. T.S. Eliot, çağdaşlarından bazılarının hiç kimsenin iyi olmasını gerektirmeyecek kadar mükemmel sistemler hayal etme alışkanlığı içinde olduğunu gözlemlemişti. Karakterin yerini tutacak bir şey bulma hayali günümüzde de canlılığını korumaktadır. Ne de olsa iyi bir insan olmak zor bir iştir. Toplumumuz kabalık, suç, uyuşturucu kullanımı ve sorumsuz cinsel ilişkiler gibi sorunlara karşı en doğru teknik veya siyasi çözümü bulsaydı ne iyi olurdu değil mi? Bu teknik çözümlerden bazıları hali hazırda denenmiş durumdadır. Temiz iğneler, Norplant, güvenli seks araçları, silah takası programları ve benzerleri. Ama bunların durumumuzu daha iyiye götürdüğünü söyleyemeyiz. Ayrıca bunlar bizi sorumluluklarımızdan da azat edemiyor. Kimsenin iyi olmasının gerekmeyeceği bir toplum gerçekten de çocuksu bir hayaldir. Bu hayal biz oynamaya devam edebilelim diye büyüklerin yani toplumun, hükümetin her şeyin çaresine bakması ümidine dayanır. Birçok insanın içindeki çocuğu bulmaya çalıştığı bir kültürden ancak böyle bir tavır beklenebilir zaten. Belki bu nedenden dolayı oyun ve eğlence arayışı içindeyken canımız yandığında mutlaka suçlayacak biri, bir şirket, bir üretici arıyoruz. Hayal görmeyi bırakmamız gerekiyor. Gerçek şu ki hiçbir şey insan karakterinin yerini tutamaz ve tutamayacaktır. Aynı şekilde karakterli yetişkinlerin bulunmadığı bir ortamda gençlere karakter eğitimi vermek de imkansızdır. Karakter gelişimi okulların yeni ve teknik açıdan mükemmel bir müfredat uygulamaya başlamasıyla gerçekleşebilecek bir şey değildir. Genç bir insanın iyi davranış alışkanlıkları edinmesinin en iyi yolu, bu davranışlara sahip yetişkinlerle kendini özdeşleştirmesi ve onları taklit etmesidir. Karakteriniz kaderinizdir, yetişkin karakterini odak edinerek bize, insanın kişiliğindeki erdemleri geliştirmenin ve bu kişilikteki kötülüklerin üstesinden gelme sürecinin insanın yetişkinliğe adım atmasıyla sona ermediğini, ermemesi gerektiğini hatırlatmaktadır. Bu kitap bize yaş olarak yetişkin olmakla her zaman ahlaki bir olgunluk sergilemek açısından yetişkin olmak arasında dağlar kadar fark olduğunu hatırlatmaktadır. Belki de en önemlisi bize kim olursak olalım ve ahlaki açıdan ne kadar rahat ve kendimizden memnun hale gelmiş bulunursak bulunalım, mükemmellikten uzak olduğumuzu ve bu nedenle hiç durmadan ahlaken tamamen olgunlaşmış insanlar haline gelmek için çabalamamız gerektiğini hatırlatmaktadır. Ahlaki bir bakış açısından bir yetişkin olmak ne demektir? Aristo'nun ahlaki olgunluğu anlatmak için kullandığı karakter, kalıcı, dayanıklı, sürekli, işaretler anlamına gelmektedir. İnsanın karakterinin kalıcı bir özelliği vardır. Kişi mevsimden mevsime değişiklik göstermez. Shakespeare'in sözleriyle söylersek, talihin ellerinde istendiği zaman çalınan bir çalgı değildir. Profesör Gook bu terimi daha iyi anlayabilmemiz için karakter ve kişilik arasında bir ayrım yapmaktadır. Toplumumuzun kişilik terimini daha fazla kullandığını da belirtelim. Bu ikisi arasında ne fark vardır? Aşağıdaki şiire bir göz atın. 3 gün boyunca sevdim birini. Bir 3 gün daha sevebilirim. Olursa hava yeterince iyi. Burada bir kişiliğin derhal farkına varabiliyoruz. Sir John Sucklings'in 17. yüzyılda yazdığı bu şiirin anlatıcısında bu kişilikten bolca bulunmaktadır. Bu insan cesur, çekici ve mizah anlayışına sahip biridir. Yani bizim gönül çelen dediğimiz türdendir. Ama bu müzmin aşıkta kalıcı bir karakterin izlerini görmek zordur. Çekici bir kişiliği olabilir ama başka açılardan güvenilmez olduğu kesindir. Bize nasıl daha çekici ya da ikna edici bir kişiliğe sahip olabileceğimizi anlatan çok sayıda kitap bulunmaktadır. Ama iyi bir karakterde bulunması gereken özellikleri, bizi gerçek anlamıyla sürekli seven biri ya da kendine adamış bir anne ya da baba yapacak türden özellikleri anlatan kitapların sayısı oldukça azdır. Ama Karakteriniz Kaderinizdir, Bir Nasıl Yapılır kitabından çok daha fazlasını sunmaktadır. Profesör Gook bize sağduyumuzu nasıl kullanacağımızı göstermekle kalmayıp, aynı zamanda uygulamayı anlamla birleştiren bir sağduyu felsefesi de vermektedir. Üstelik kendisi bizim sık sık kullandığımız ve kendimizi hareketsiz kılan tavırlarında farkındadır. Yani ben böyle biriyim işte. Hal ve tavrım artık değişemeyecek kadar yerleşmiş durumda ya da yaşlı bir köpeğe yeni numaralar öğretemezsin gibisinden tavırlardır bunlar. Karakteriniz kaderinizdir bu gibi ahlaki kaçışları reddetmekte ve onların yerine erdemleri bulup bunları karakterimize eklemenin pratik yollarını koymaktadır. Karakteriniz kaderinizdir'in bir başka iyi yönü de konusundan hiç sapmamasıdır. Günümüzde politikacılar karakteri ve erdemi keşfetmiş oldukları için bu terimler biraz da zan altında kalmışlardır. Bu kitapla ilgili kaçınılmaz olarak sorulacak olan soru, acaba bu kitap bir şeyler mi ima ediyordur? Acaba bu kitap bir ideoloji hakkında mı? Muhafazakar ya da demokrat olmakla mı ilgili? Bu sorulara verilecek cevap hayırdır. Bu kitap tam anlamıyla iyi bir karaktere sahip, erdemli bir insan olmakla ilgilidir. İyi bir karakteri olan erdemli insanlar tabii ki çeşitli siyasi partileri ve görüşleri destekleyebilirler. Desteklemelidirler de. Hepimiz günlük sorunlar konusunda anlaşmamıza karşın asla güvenemeyeceğimiz insanlar tanırız. Aynı şekilde siyasi görüş açısından uyuşmamamıza karşın son derece güvendiğimiz insanlar da vardır. Bu kitabın tek bağlı olduğu şey, hangi siyasi görüşten olurlarsa olsunlar, bütün insanların dürüst bir yaşam yaşamasını sağlayan ahlaklı bir karakterdir. Bu nedenle de herkese uygun bir kitaptır, çünkü bize en temel düzeyde bağımsız ahlaki varlıklar olarak hitap etmektedir. Russell Gook, karakter eğitimi konusunda uzman olan birçok insanın yapamadığını yaparak bir konuya açıklık getirmiştir. İnsanlar ahlak konularını tartışarak değil, iyi davranışlarda bulunarak daha iyi insanlar haline gelirler. Gook bu derin ama pratik kitabında ahlaklı olmanın zor tarafının doğrunun ne olduğunu bilmek değil, doğru olanı yapmak olduğunu hatırlatmaktadır. Doğru şeyi yapmak 3 kolay adımda öğrenebileceğimiz bir şey midir? Profesör Gook bu soruya hayır yanıtını veriyor ama bize iyi bir haber de veriyor. Zaman içinde ve uygulama yaparak, cesur davranmak, adil olmak ve kendine hakimiyet gittikçe daha doğal ve zorlamasız bir hal almaktadır. Bu kitap, karakter konusundaki ulusal tartışmaya yapılmış önemli bir katkıdır. Aynı şekilde okuyucunun hayatında gerçekten bir değişiklik yapacak türden bir eserdir. William Kilpatrick. Önsöz. Bu kitabı yazarken unutulması imkansız olan iki olay yaşadım. Bunlardan biri ilham verici, diğeri de şevk kırıcıydı. Olaylardan her ikisi de karakteriniz kaderinizdir'deki temalarla bağlantılıydı ve her ikisi de hafızama kazınmış durumda. Size bu iki olayı kısaca anlatacağım. Önce daha yakın zamanda meydana gelen şevk kırıcı olaydan başlayalım. Bu kitabın baskıdan önceki son düzeltmelerini yaparken bana ciltler dolusu kitap kadar çok şey anlatan bir olay oldu. Bu olay kültürümüzün kişisel ahlak ve karakter hakkındaki samimi ve derinlikli tartışmalara duyduğu büyük ihtiyaç hakkında da hepimize çok şey söylemelidir. Öğretmenlik hayatım boyunca ilk kez bir öğrencim, derslerimin birinden hak ederek aldığı düşük bir nottan dolayı beni dava etmekle tehdit etti. Zamanımızın ne acıklı bir simgesidir bu. Bir öğrenci aldığı nottan dolayı öğretmenini dava etmekle tehdit ediyor. Bu olayda aynı zamanda acı ve ayıltıcı bir alay daha vardı. Çünkü bu öğrenci bir keresinde bu kitapta da anlatılan konular hakkında çok dokunaklı ve derin bir kompozisyon yazmıştı. Bu olay birçoğumuzun davranışlarımızın sorumluluğunu üstlenmemek için ne kadar ileri gidebileceği ve kültürümüzdeki ne pahasına olursa olsun kazanmak felsefesinin dürüstlüğün ve karakterin önemine olan inancımızı ne kadar eritip yok ettiği konularında ayılmamı sağladı. Bana karşı yasal bir işlem yapılabilmesi için hiçbir geçerli neden bulunmuyordu. Ama sadece dava tehdidinin bile son derece tedirgin edici olduğunu itiraf etmeliyim. Hayatım boyunca ilk kez birisi beni herhangi bir nedenden dolayı dava etmekle tehdit ediyordu. Beni en çok şaşırtan şey ise tehditte bulunan çocuğun da ailesinin de her açıdan, buna benim ölçülerim de dahil, iyi ve nezih insanlar olmasıydı. Gerçekten de iyi ve nezih insanlardı. Düzenli olarak kiliseye giderlerdi. Kısacası çoğumuzun arkadaşı ya da komşusu olmasını isteyeceği türden kişilerdi. Niçin sizin ve benim gibi iyi ve nezih insanlar böyle bir şey yapar? İşte bu kitapta yanıtlamaya çalıştığım önemli sorulardan biri de buydu. Bu kitabı yazarken meydana gelen diğer önemli olay da tam ilk taslağı bitirirken oldu. Bu bir yazarın eserinin, özellikle de böyle bir kitabın gerçek bir değeri olup olmadığını düşünmeye başladığı dönemlerden biriydi. Bu kitap okumaya değer mi? İnsanlar kişisel ahlak ve karakter hakkındaki bir kitapla ilgilenirler mi? Okurlarsa okudukları için onlarda küçük de olsa bir gelişme meydana gelir mi? 1996 Ağustos'un sonlarına doğru kendime bu soruları soruyordum. Yeni bir öğretim yılının başıydı ve ben de Pepperdine Üniversitesi'nin birinci yıl öğrencilerine kişisel ahlak ve karakter hakkında bir açılış konuşması yapmak üzereydim. Bu konuşmaları uzun yıllardır yapmaktayım. Birinci sınıfa yeni başlayan öğrencilere yaptığım bu konuşmanın hemen ardından iki meslektaşım, Bob White ve Hank Lee, benden durmadan bu açılış konuşmasını yapmamı isteyerek beni onurlandıran iki yönetici, beni bu kitabın potansiyel değeri hakkında büyük ölçüde rahatlatan bir olay anlattılar. Bob ve Hank, konferans bitiminde her zamanki gibi nazik sözlerle bana teşekkür edip iltifatlarda bulunduktan sonra, İş yerinde insanın yüreğini sıkıştıran nahoş bir ahlaki ikilem karşısında kalan bir mezundan söz ettiler. Bu bayan, çalıştığı yerin açıkça yasa dışı ve gayri ahlaki olan bir uygulamasını öğrenmiş ve amiri tarafından durumu ihbar ettiği takdirde sadece işten kovulmakla kalmayıp, o sanayi dalından da sonsuza dek dışlanmakla tehdit edilmişti. Bu ciddi bir tehditti ve eski öğrencim de amirinin tehdidini gerçekleştirebileceğinden eminmiş. Hem ailesi hem de yakın arkadaşları durumu ihbar etmesinin sonuçlarını enine boyuna düşünmesini tavsiye ediyorlarmış. Ne de olsa şu anki ve gelecekteki kariyeri tehlikedeymiş. Yiğitçe ve başıma ne gelirse gelsin tavrıyla amirinin uyarısını kulak ardı etmeye ve iş yerinin hatalı uygulamasını ihbar etmeye karar vermiş. Kariyerinin geleceğiyle ilgili endişe dolu günlerin ardından şirketin üst düzey yöneticilerinin kendisini desteklediğini öğrenerek rahatlamış. O işinde kalırken amirinin rütbesi indirilmiş. Bu sıkıntılı günler boyunca o bayan Bob ve Hang ile iletişim halindeymiş. Her ikisi de ona hem destek hem de ahlaken kuvvet kaynağı olmuşlar. Bob ve Hang'ın bu bayanın öyküsünü benimle paylaşmakta bu kadar istekli olmalarının ardında yatan neden şuydu. O bayan ne yapacağına karar verirken ve bu kararları savunurken birçok kere açıkça benim adımı anmış ve kesinlik duygusu taşıyan bir sesle bu kitapta anlatılan bazı görüşlerden söz etmiş. Bu olay beni derinden etkiledi. Bir öğretmenin, hele bir ahlak profesörünün öğrencilerinden böylesine güven tazeleyici onaylamalar duyması pek sık rastlanan bir durum değildir. İkinci elden duyulan bu olay, kitabın yazarına moral kaynağı olmakla kalmadı, aynı zamanda onu çok duygulandırdı. Bu nedenle özellikle teşekkür etmek istediğim insanların başında bana en çok ihtiyaç duyduğum anda cesaret veren Bob ve Hank ve adını bilmediğim o eski öğrencim geliyor. Başka insanlara tam da ihtiyaç duydukları sırada cesaret ve destek vermek tam da Bob ve Hank'tan beklenecek türden bir davranış. Bu kitabın ortaya çıkışı ve tanıtımı için doğrudan uğraşan insanlar açısından da çok şanslıydım. Talihim bu insanların kendi alanlarında da son derece profesyonel olmalarıyla sınırlı değildi. Asıl önemlisi hepsinin bu kitabın mesajına duydukları inancı ve insanların buna gerçekten ihtiyaç duyduklarını samimiyetle dile getirmeleriydi. Bu nedenle ajansım Carol Mann'e ve yardımcısı Christy Fletcher'a ve Prima yayın evindeki ekibe, Ben Dominitz'e, Steven Martin'e, Betsy Towner'a, Catherine Hashimoto'ya ve Patty Oyna örnek alınacak yeteneklerinden ve verdikleri destekten dolayı en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Karımın hemen ardından, ki bu gerçekten çok büyük bir şeydir, özellikle ve sürekli olarak teşekkür borçlu olduğum 4 kişi daha var. David Bate, John Sekia, Jeff Bills ve Dan Jacobs. Ahlak ve karakter ile ilgili tüm öğrettiklerim, söylediklerim ve yazdıklarım açısından bana tam anlamıyla arkadaş, meslektaş ve destekçi oldular. Yürekten ve beyinden yardımları için hepsine teşekkür ederim. Son olarak ve her zamanki gibi eşim, en değerli dostum ve mükemmellik örneğim Janine sonsuz şükran duygularımı sunmak istiyorum. Hiç eksilmeyen sevgisi ve teşviki ve benim böyle bir projeyi bitirmemi sağlamak için gösterdiği özveri için ona sonsuza dek minnettar ve borçlu kalacağım. Onu tüm kalbimle seviyorum. Onun elmas gibi karakteri ve benim ona olan şükran borcum, karakteriniz kaderinizdirin ona adanmasını kaçınılmaz kılıyor. Giriş. Hiç kimse dostsuz bir hayat yaşamak istemez. Aristo. Karakter hakkında dostlar arasında yapılan özel bir sohbet. Elinizde tuttuğunuz kitabı işte bu tarzda yazdım. Dostlar arasında deyişini kullanarak sevimli ya da ilginç görünmeye çalışmıyorum. Tam aksine, niyetim hem samimi hem de yüce. Aristo'nun bundan 2300 yıl önce dostluk üzerine yazarken içinde bulunduğu ruh halinden hiç de farklı değil. Ahlak ve karakter hakkında şimdiye kadar yazılmış en kapsamlı olarak kabul edilen Nikomakus Etiği adlı eserinde Aristo, kitabın en büyük bölümünü, neredeyse 1/4'ini dostluğun incelenmesine ayırmış. Peki ama ahlak ve karakterle ilgili bir kitapta arkadaşlıktan niçin bu kadar söz ediyor diye sorabilirsiniz. Aristo'nun bu soruya verdiği yanıtın modasının geçtiği hiç söylenmez. Hatta bu yanıt 21. yüzyılın eşiğindeki bizler için gerçek dostluğun hakiki ahlaki boyutu hakkında bizi yeniden canlandıracak ve çok ihtiyaç duyduğumuz bir perspektif bile sunuyor. Aristo'ya göre gerçek dostluk, birbirine eşlik etmenin, ortak ilgi alanlarına ya da tanıdıklara sahip olmanın çok ötesinde bir şeydi. Ona göre gerçek dostlar, ahlakı ve karakter konusunu ciddiye almak ve birbirlerini düşüncede, eylemde, yaşamda daha iyi insanlar olmaya teşvik etmek için büyük bir çaba gösteren insanlardır. İnsanlık tarihi boyunca yaşamış bütün ahlakçı düşünürler gibi Aristo için de hiçbir şey bireysel yaşamamızı ve toplumumuzu geliştirme uğraşımız sırasında karaktere cidden dikkat etmek kadar önemli olamazdı. Bu konuda daha da iddialı konuşacağım. Karakterimize gerçekten önem vermeden ve onu düzeltmeye çabalamadan kendi hayatlarımızı veya toplumumuzu düzeltmek ve geliştirmek imkansızdır. Siz içtenlikle kendi karakterinizi geliştirmeye çabalamalısınız, ben de içtenlikle kendi karakterimi geliştirmeye çabalamalıyım ve biz dostlar olarak birbirimizin karakterini geliştirmek için çaba harcamalıyız. Bu son iki düşünceyi kışkırtıcı bulmanızı umuyorum. Ama lütfen bunları sizlerin ilgisini çekmek için ortaya attığımı ya da melodramik bir etki yaratmak için abarttığımı düşünmeyin. Şunu en baştan açıkça söyleyeyim. Bu düşüncelerin doğruluğuna yürekten inanmasaydım bunları bu kitaba asla yazmazdım. Bir tek gün yok ki bu görüşlerin ne kadar doğru olduğunu bana hatırlatmadan geçsin. Bu hatırlatmalar bazen büyük ve dramatik olaylar şeklinde oluyor. Genelde ise çok küçük olaylar şeklinde gerçekleşiyor. Bazen de itiraf etmeliyim ki oldukça sık, çok acı ve kesin bir tarzda geliyor bu hatırlatmalar. Bu da benim karakterimdeki bir zayıflığın bir şekilde bu hatırlatmaya yol açtığı anlamına geliyor. Bu tür hatırlatmalar Güney Kaliforniya'nın tıkalı otobanlarında ilerlerken sık sık meydana geliyor. Her gün bu yolda ilerlemek benim için en çetin karakter sınavlarından biri haline gelmiş durumda. Lafı hiç uzatmayacağım. Trafikten nefret ediyorum. Ayrıca geç kalmaktan da nefret ediyorum. Daha açık söylemem gerekirse, yoğun trafikte sabırlı bir sürücü olmaktan çok uzağım. Bu sabırsızlığımda yüz kızartıcı ve bağışlanması imkansız, saygısız ve medenilikten uzak davranışlara yol açtı, hem de birçok kere. Başka bir sürücü aniden önüme geçtiğinde, kuyruğuma yapıştığında ya da hızlı şeritte kaplumbağa gibi ilerlediğinde, bunu mesele haline getirmemek, aklı selimimi kaybetmemek, en azından sakin kalmak benim için mümkün olamıyor. İlk ve en güçlü eğilimim başımı pencereden uzatıp hakaret etmek. Bunu da ailem, arkadaşlarım ve meslektaşlarım duyduğu takdirde yerin dibine geçeceğim biçimlerde yapıyorum. Bu sizi gülümsetebilir, hatta kahkahayla da gülebilirsiniz. Belki siz de orada aynı şeyi yaptınız veya oradasınız ve yapıyorsunuz. Ya da benim gibi birinin sabahın 6.45'inde tamponların birbirine değeceği kadar yoğun bir trafikte hiç de gereği yokken kudurmuş bir deli gibi bağırdığına tanık olmak hayalidir sizi güldüren. Bununla birlikte bu gibi günlük olaylar ahlak ve karakter açısından hiç de önemsiz ya da komik olaylar değildirler. Aşağıdaki sohbetimizde de göreceğimiz üzere bunun gibi yaygın ve ister evde ister iş yerinde ister oynarken ister yolda her gün yaşanan senaryolar karakterimize açılan pencereler gibidir. Dürüstçe ve dikkatli bir biçimde bakarsak, bize kaderimizi gösteren pencerelerdir bunlar. Karakterimizin derinliklerinde yatan zayıflıkları ve güçlü yönleri, belli eden pencereler. Aslında burada kendimizi düzeltmeyi ve bu uğurda çok çalışmayı gerçekten istersek, bizi sık sık pişman olacağımız, acı veren ve düpedüz yanlış olan şeyler yapmaya sevk eden karakter zayıflıklarının üstesinden gelinebileceğini ve bunların yerine yüksek karakter özelliklerinin konabileceğini anlatmak istiyorum. 20 küsur yaşlarındaki bir beyzbol oyuncusunun öyküsünü sık sık anlatırım. Bu oyuncu özellikle hakem haksız karar verdiğinde patlayan öfkesini asla denetleyemediğine beni samimiyetle inandırmaya çalışmıştı. Oyuncu hakemlere vurduğu ya da küfrettiği için cezalandırılmaması gerektiğini iddia etmiyordu. Sadece yaratılışı itibariyle çabuk öfkelenen biri olduğunu ve öfkesinin denetlenemez olduğunu söylüyordu. Ben de ona açıkça şunu sordum. Bu gibi durumlarda neden beyzbol sopanı alıp hakemin kafasına indirmiyorsun? Böylece bir daha hatalı ya da tartışmalı karar veremez. Beyzbol oyuncusu sorum karşısında çok şaşırmıştı.